Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ocak 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenler, ilk olarak Hatice Şahin'in kaleme aldığı Helelik Anneciğim başlıklı yazıyı sunacağız. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde küçücük bir kız çocuğu ve annesi varmış. Bir gün bu kız çocuğu eteğinde koca koca tatlı mı tatlı elmalarla heyecanla annesinin yanına gelmiş. "Anne bak, sana elma getirdim," demiş. Annesinin yüz hatları biraz değişerek "Nereden buldun onları?" diye sormuş. Küçük kız "Komşunun tarlasındaki elma ağacından," demiş. Annesi "Gülüm, başkasının meyvesinden izinsiz alınmaz. Hemen eteğindekileri sokağa dök. Onlar haram," demiş. Küçük kız buna çok şaşırmış. Çünkü arkadaşlarının anneleri hiçbir şey demeden birlikte yemişler. Neden annesi bu güzel elmaları attırıyor ki? Haram da ne demek ki? Yine anne ve küçük kız yolda giderken yolun ortasında kocaman taş duruyormuş. Annesi hemen o taşı kaldırıp kenara atmış. Kız çocuğu yine hayret ederek "Niye o taşı alıyorsun? Yolda dursa ne olacak ki?" demiş. Annesi tatlı tatlı "Gülüm, takvim kağıdında okudum. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır diye Peygamberimiz buyurmuş," demiş. Kız çocuğu anneciğinden bir şey daha öğrenmiş. Eziyet veren şeyleri kaldırmak sadakaymış. Peygamberimiz dediyse demek ki sadaka güzel bir şeymiş. Annesi kızını kış gününde yanan sobanın başında dizinin dibine alarak oturur, babasından hatıra olarak sakladığı Envarül Aşıkîn adlı kitabını açıp peygamberlerin hayatlarından okurmuş. En çok da küçük kız İbrahim aleyhisselamın ateşin içine atılırken gül bahçesine çevrilen kıssasını çok severmiş. Demek ki Allah dilerse ateşi güle çevirirmiş. Küçük kız anlamasa da annesinin tane tane okuması, kolunu annesinin dizine yaslaması ona yetermiş. Bu evde takvim kağıtları annesi tarafından hürmetle okunur ve okunanlarla amel edilip yerlere atılmasın diye yakılırmış. Küçük kız kendini bildi bileli annesi takvim kağıdını kendisine sesli sesli okurmuş. Yine takvim kağıtlarından "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bugün elinizdeki fidanı dikin." hadisini okuyan annesini nerede boş yer bulsa ağaç dikerken hatırlarmış. Kutuların içi hep yediği meyvenin tohumundan yetiştirdiği fidanlarla doluymuş. Fidanlar büyüdüğünde dikilecek yerleri hazırmış. Hatta annesi gider ormana üzüm dalları dikermiş. Kız hem gülerek hem hayretle "Anne, biz ormana gidip nasıl üzüm yiyeceğiz? Sen niye ormana üzüm dikiyorsun ki?" diye sorduğunda annesi "Yavrum, kim ağaç diker ve ondan insan, kurt, kuş yerse o kişiye sadaka sevabı var." buyurulmuş. "O üzümleri kuşlar, hayvanlar yesin diye diktim." dediğinde kız çocuğu yine sadaka sözünü duymuş. Artık kesin olarak sadakanın güzel bir şey olduğunu kavramış. Komşularla otururken gıybet ortamı oluştuğunda annesi hemen yeleğinin cebinde sakladığı takvim kağıdını çıkarır, "Bakın size güzel bir şey okuyayım," diyerek sohbetin yönünü değiştirir. Buna gücü yetmezse sessiz kaldığı sohbet ortamından kimsenin haberi olmadan kalkar, çok sevdiği çiçeklerinin yanına gider, onlarla meşgul olurmuş. Küçük kız gıybet denen illetin kötü bir şey olduğunu da annesinden öğrenmiş. Annesi kızında bir yanlış görse tatlı ses tonuyla hep nasihatler edermiş. "Aman yavrum, yalan konuşulmaz. Aman kızım, kimseyi incitme. Aman kızım, kimseden izinsiz bir şeylerini alma. Aman kızım, sabırlı ol," diye. Bir gün kar dizlere kadar yağdığında anneciği kızını kendi lastik ayakkabılarının içinde ayakları ıslanmasına rağmen sırtında okula taşımış. Sınıfa annesinin sırtında girdiği için Arkadaşlarından utansa da o annesinin boynuna sarılışındaki sıcaklığı ömür boyu unutamamış ve bunun adına fedakarlık dendiğini yıllar sonra öğrenmiş. Ve bu kız çocuğu ilkokulu bitirdiğinde annesi, "Diğer yavrularımı okutamadım, senin ne pahasına olursa olsun okutacağım," demiş ve elinden tutarak Kur'an kursuna kaydettirmiş. Sonra derken annesinin duaları kabul olmuş ve küçük kıza yıllarca ilim almak nasip olmuş. Anlatılanları hemen kavruyormuş. Çünkü annesi hepsini küçükken yaşantısıyla kızına göstermiş. Gel zaman git zaman kızı büyümüş ve evlilik çağı geldiğinde uzaklara nasibi çıkmış. Hem de sınır ötesi yerlere. Gittiği yerlerde hizmet denilen bir şey varmış. Hizmet kelimesini bu kez annesinden değil de çok değerli hocasından öğrenmiş. Annesi ayrılığa razı olamasa da hüzünlenerek, "Bu yolculuk Allah için yavrum, git," demiş. Sonra başka bir ülkeye, sonra başka bir ülkeye derken annesi her defasında yolcu eder ve ayrılırken, "Bu gidişler Allah için olmasa dayanamazdım ama Allah için sabrediyorum," dermiş. Çünkü anne Kur'an hocalarına, öğrencilerine aşıkmış. Bu kez izine geldiğinde anne konuşmaz, hep kızını konuştururmuş. Kurslardan, öğrencilerden, öğrendiği ilimlerden anlatmasını ister ve arada, "Ay ne güzel, keşke ben de onların içinde olsaydım. Kurslarda olup hiç oralardan çıkmasaydım," dermiş. Uzak diyarlardan haberleştiğinde annesi sürekli, "Kursta neler yapıyorsunuz anlat," dermiş ve uzun uzun dinlermiş. Ama arada takvim kağıtlarından okuduklarını da kızıyla paylaşır, "Sen bununla amel ediyor musun?" diye sorarmış. Kızı ilim aldığı halde bazen, "Hayır anne," dediğinde annesi yine tatlı tatlı, "Gülüm, bununla amel et, böyle sevabı, şöyle sevabı var," diye uyarırmış. Velhasıl anne ömür boyu öğretmiş, öğretmiş, yine öğretmiş. Ve kaderde yazılı vakit gelip ecel kapıyı çaldığında bu kez uğurlama sırası kızındaymış. Ama anne küçüklüğünden beri yeniden kavuşmayı kızına öyle bir işlemiş ki kızı ayrılırken sadece "Görüşmek üzere anneciğim, elveda anneciğim," diyebilmiş. Bunu Azerice bir söz ne güzel ifade eder. Helelik, şimdilik, görüşene kadar elveda demektir. Kızı da annesine "Helelik anneciğim," diyebilmiş. Bu masal annemle benim masalımdı. Göz açıp kapatıncaya kadar yaşandı ve bitti. Tatlı tatlı beni incitmeden eğiten annemdi o. Küçüğünden büyüğüne gözyaşlarıyla uğurladığı, ardından hep iyiliklerle anılan, bir karıncayı dahi incitmediğinden bahsedilen annemdi. Ve köydekilerden başka kimsenin tanımadığı birisi olduğu halde hayatı boyunca aşık olduğu, kalben onlarla beraber olduğu Kur'an kursu hocalarının, öğrencilerinin yüzlerce Yasinlerle, onlarca hatimlerle, alimler gibi uğurladığı annemdi. Ve annem vedalaşırken de kızına bir şey öğretip gitti. "Nasıl yaşarsanız öyle ödürsünüz. Helelik anneciğim, helelik. Bir gün benim de başkalarının da masalı bitecek ve bir varmış, bir yokmuş diye anlatılacak. Belki bir sayfa, belki iki sayfa. Anneciğimin ruhu için Fatihalar, İhlaslar." Değerli dinleyenler, Hatice Şahin'in kaleminden "Helelik Anneciğim" başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de ilk olarak. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Ayşe Nezihe Berrak imzalı "Korona Tekdiri" başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Sümeyye telefon elinde, anlamsız ve birbiriyle alakasız videoların içinde gezinip duruyordu. Komik olanlarını arkadaşlarına atıyor, aslında daha önceden gördüğü videolar mesaj kutusuna düştüğünde sahte şaşkınlık veya kahkaha ifadeleriyle cevap yazıyordu. Başka türlü geçmezdi ki pandemi günleri, ne yapsın? İçeriden babasının sesini duydu. Açım dedim yavrum, bir de sizin bekleyeyim sofraya. Babasının sofraya telefon götürmemek kuralını hatırladı. Uflayarak telefonu şarjda bırakıp yemeğe geçti. Herkes yemeğine odaklanmış ve henüz birkaç lokma almıştı ki bu sefer babasının telefonu çaldı. İş yerinden arıyorlar yine, bari yemeğin bitseydi diye söylenerek telefonu aldı Evin Bey. Buyur abi, nasıl? Evet, evet abi, anladım, peki. Gitgide düşen ses tonundan yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlamışlardı. Anne Sakine Hanım, hayırdır bey, ne diyorlar? Diye herkesin sormak istediği soruyu sordu. Babası, ne diyeyim hanım, iş yerinde birkaç gün önce rahatsızlanan arkadaşın testi pozitif çıkmış. Biz bütün gün dip dibe aynı bantta çalışıyoruz malum. Bizden de gelip numune alacaklarmış. Evden çıkmayın diyorlar. Ocaktan yeni inmiş çorbaya rağmen masada buz gibi bir rüzgar esti. Ev ahalisinin ne yani nasıl soruları havada cevapsız kaldı. Bir panik ve telaş havası. Bütün ev halkını ne yaptığını bilmez bir hale soktu. Birkaç saat sonra bir ambulansla baştan aşağı koruma giyinmiş adamlar gelip numune aldılar. Temaslarını sorup sağlıklarını kontrol ettiler. Birkaç güne kesin sonuç çıkacak diyerek gittiler. Onlar gelene kadar bin türlü ihtimalin kritiğini yapan aile fertleri tavsiye üzerine birbirinden uzak alanlarına çekildiler. Anne mutfakta, isminin aksine büyük bir vesveseyle astronot gibi ailenin sağlık iksiri zencefilli karışımı hazırlamaya durdu. Sümeyye, abisi ve babası da ayrı ayrı odalara kapandılar. Ne yapmalıydı şimdi? Ya bize de virüs bulaştıysa? Ama olur mu canım? Olsa bir belirti gösterirdi. Hem babası adamla yakın çalışsa bile maske zorunlu, bulaşmamıştır. Ya bulaştıysa? Bu ikilemde gide gele kendisini virüsün ailesine bulaşmadığına ikna etti. İçi içini kemiriyordu ama her zamanki umursamaz şaklabanlığıyla korkularının üzerini örtmek daha çok işine geliyordu. Oh, arayıp da bulamadığım fırsat diye düşündü. Ne karışan var ne iş isteyen. Sabahtan akşama kadar yatağıma uzanır, telefonda o sosyal mecra senin bu video benim gezinir dururum. Aman Allah'ım, bu haberde bomba, neden bunu da yazmıyorum diye düşündü. Hemen ilk karantina selfiesini çekip, babam bugün eve gelirken 3 kilo virüs mü getirmiş ki notuyla paylaştım. Öyle etkileşimler aldı ki kendi bile şaşırdı. Like'lar, favlar, mention'lar havada uçuşuyordu. Belirti soranlar, şehir efsanesi, kulaktan dolma bilgiler. DM kutusuna patır patır mesaj yağıyordu. Önce bunlarla oyalanmak hoşuna gitti. Sonra aynı sorulara cevap vermekten bıkıp yılmaya başladı. Durmadan internette araştırdığı belirtileri kendisinde arıyordu. Kendini kontrol ettiği gayet sağlıklıydı. Sınıf grubunda kendisi hakkında konuşulduğunu fark edince biriken mesajlara baktı. Samimi arkadaşlarına özelden attığı "sağlığım iyi ama moralinin bozuk" olduğu mesajı evde işsizlikten sıkılan arkadaşlarına macera olmuş, abartıldıkça abartılmıştı. Yorumlara bakılırsa ölmek üzereydi. Tek ferahlık veren arkadaşlarının ailesi ve kendisi için şifa ayetleri ve Yasin-i Şerifler dağıtmış olmasıydı. Olup bitenin ciddiyetini yeni yeni kavramaktayken, sosyal medyada kendini virüsten korumamakta suçlayan insanların olmasına şaşırdı. Kim kendini hasta etmek ister ki diye düşündü. Annesinin şifalı bitki çayını içtikten bir müddet sonra telefon elinde uyuyakaldı. Durmadan uyandığı kabus dolu gecenin sabahında, zaten geç uyuduğundan ancak annesinin kapıdan kahvaltı bırakmak için yaptığı gürültüye uyandı. Aman Allah'ım, o da ne? Bütün damağı boğazı inmiş, yenzinin acısı gözlerine kadar vurmuştu. Annesine durumu izah etmesine anne demesi yetti. Sesi gırtlağa sıkılan bir civciv gibi çıkıyordu. Eyvah dedi Sakine Hanım. Hemen zencefilli çaydan koyayım da iç. orada aile hekimi durumlarını sormak için aradı. Sümeyye, her ne kadar iyiyim dese de iş işten geçmiş, annesi Sümeyye'den saklamaya çalıştığı endişesini doktora döküvermişti. Bu küçükten beri böyledir. Bir rüzgar esse önce buna dokunur, hemen boğazından belli eder. Bu manaya gelen 50 kadar cümle kurduktan sonra tavsiye bekleyen Sakine Hanım, durumun takip edileceğini söyleyen doktordan istediği cevabı alamamış bir ifadeyle telefonu kapattı. Aradan çok geçmemişti ki ambulans tekrar kapıya geldi. Sümeyye'nin ateşini ölçüp kontrollerini yaptıktan sonra karantinaya hastanede devam etmesi gerektiğini söylediler. Annesinin gözyaşlarına da kıyamazdı ya, babası ve abisinin gözlerindeki nem onu daha çok korkutmuştu. Sümeyye evden çıkarılırken, ''Ya eve bir daha hiç dönemezsem?'' diye korkusundan hem ağlıyor hem de gözyaşlarını üst üste silerek son bir kez daha ailesini görmeye çalışıyordu. Ambulansla hastaneye gelene kadar ekiptekilerin bütün tesellilerine rağmen ağladı. Hastanede iş daha ciddiydi. Kontroller, kan örnekleri, koruma kıyafetleri, maskeden yüzü seçilmeyen doktorlar. İyice korkmuştu. Kontroller bitip odada yalnız kaldığında telefonu eline aldı. Ağlamaktan zor açılan gözleriyle aile grubuna "Geldim, iyiyim." yazdı. Şimdi izlemek istediği 5-6 sezonluk bütün diziler, sosyal medyadaki paylaşımlar, videolar, havadan sudan muhabbetler hepsi manasını yitirmiş, telefonu eline alma isteği kalmamıştı. Ne yapacağım diye çaresizce etrafına bakındı. Abdest tazeleyip üzerindeki pardösüyü seccade yaptı. Saati kontrol etti. Öğle namazı vakti girmek üzereydi. Ağlayarak ezanı dinledi. Uzun zamandır ezan duymadığını fark etti. Yarım yamalak son vaktinde kılınan namazlarını, her zamankinden fazla zamanı olduğu halde bu sene mukabele olmadığı için okumadığı Ramazan hatmini, bütün ailenin masada olduğu ama yine de uflayıp gittiği o son sofrayı düşündü. Günde 5-6 saat, hatta annesi bıraksa 24 saat elinden düşürmeyeceği telefonun şimdi bir manasının kalmamasına hayret etti. Ölüme her yaşta bu kadar yakınken, toplasan bir saat etmeyen namazlarını safsaklamasına deliler gibi kızdı. Pişmanlık içinde ağlayarak uzun uzun son namazı gibi öğleni kıldı. Babası, annesi ve abisinin ölümlerini düşünmemeye çalışarak sağlıkları için dua etti. Aynı evin içinde onlardan uzak yaşadığı anlar için kendine öfkelendi. Sonra oturup ölümü düşündü. Boğazı ağladıkça iyice kapanmış, artık nefes alamaz hale gelmişti. "Allah'ım, nefes almak ne büyük nimet. Ben nasıl can veririm?" diye düşünürken nefesi iyice kesilmişti. Dehşetle boğazındaki görünmez ipi çözmeye çalıştı. Dayanamayıp hemşirelerden yardım istedi. Gelip serumuna ilaçlar enjekte ettiler. Biraz rahatladı. 4 gün hastanedeki odada yalnız başına kaldı. Normalde hiçbir sağlık problemi yokken kılamadığı kadar manevi lezzeti yüksek namazlar kıldı. Günden güne açılan boğazına rağmen ailesiyle görüşmek haricinde telefonla meşgul olmadı. Ömrünün kum saatinin kumları gibi telefon tuttuğu parmaklarının arasından kayıp boşa gittiğini hayal etti. Halbuki daha yapmak istediği bir sürü şey vardı. Severek yaptığı ve annesinden öğrendiği dikiş dikmeyi ilerletecek ve kendi butik tesettür dükkanını açacaktı daha. Aslında şimdiye usta olurdu vakit kaybetmemiş olsa. Abisiyle Recep ayının başında başladıkları tefsir okuma yarışı da bitmemişti. Daha ilk cildin başında bir kenara koyuvermişti. Telefona harcadığı vakti ona harcasa en az 3 cilt biterdi şimdiye. Yapılacaklar listesini uzattıkça uzattı, uzattıkça üzüldü. Ne çok şeyi, hatta hayatı kenara koyup sahte bir dünyada vakit kaybetmişti. Bu duygularla kendini yiyip bitirirken doktor güler yüzüyle odasına girdi. Müjdemi isterim hanım kız. Testlerinizin sonucu negatif. Muhtemelen stresin boğazına vurmuştu. Bak o da kalmadı zaten. Karantinaya evinde devam edeceksin artık. Geçmiş olsun. Üzerinden ölümün ağırlığını attı. Sanki ölümsüz yaşama müjdesi almış gibiydi. Günlerdir hal hatır soran, merak edenlere bu haberi vermeliydi. Hastane yatağında son bir selfie çekti, not ekledi. Sonuçlar negatif ama artık ben pozitifim. Değerli dinleyenler, Ayşe Nezihe Berrak'ın kaleme aldığı Korona Tekdiri başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Şemlem Dergisi'nin Ocak 2021 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.